Dünyaya sesleniyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.
A'dan Z'ye sağlık.
Efendim iyi akşamlar. Bugün 4 Eylül 2015 Cuma akşamı. Türkiye'mizin kalbi Ankara'dan tüm bizi dinleyenlere sonsuz sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Kurban Bayramı'na sayılı günlerin kaldığı bir zaman diliminde inşallah hafiften hafiften yazın bittiğini, hafiften hafiften sonbahar ve kışın geldiği hissetmekteyiz. Çok şükür Rabbime ki bugün yine Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programında beraberiz. Tabii bu noktada özellikle konu başlıklarımızı seçerken sizden gelen telefonlar ve maillerle beraber bir ortak bir karar aldığımız için o sebepten dolayı da konu başlığımız bugün de gerçekten son zamanlarda çok fazla tartışılmayan, konuşulmayan ama aslında artık çok şükür ki Türkiye'mizde de çok şükür uzun zaman diliminde birçok vatandaşımızın işte ücretinden dolayı ya da yeterliliğinin az olmasından dolayı ya da her yere çok fazla erişimli olmamasından dolayı kullanamadığı hava yollarına ait bir problemi bugün inşallah konuşacağız. Bugünkü konumuz uçak yolculukları ve sağlığımız diyeceğiz. Bu konunun tabii birçok parametreleri var ki bunu özellikle detaylı olarak konuşmak ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü artık çok şükür ki devletimiz aynen uçak yollarını da, hava yollarını da, aynen karayolları, tren yolları, deniz yolları gibi tüm vatandaşlarımızın ama her türlü sosyoekonomik düzeydeki vatandaşlarımızın seviyesini indirerek herkesin bir şekilde bu rahat, konforlu ve hızlı ulaşım yolundan yararlanma imkanına kavuşturdu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu noktada muhakkak bize sorularınız olacaktır ya da bir söylemek istedikleriniz olacaktır. Öncelikle bir telefon numaralarımızı verelim. Türkiye 0090 Ankara 312 463 34-19 efendim. Yine Türkiye 0090 Ankara 312 463 34-21. Tabii bu arada bu güzel sohbetin sizlere ulaşmasında emeği geçen en başta Büyük TRT ailesine ve yayın teknik ekibimizden sorumlu Ayhan Taşçı beyefendi kardeşimize ve her zamanki gibi kadim dostumuz program yapımcımız Dilek Baytamur hanımefendiye öncelikle teşekkür ediyoruz. Bu arada parantez içerisinde Dilek Hanım'ın anneciğinin ufak bir kazası oldu. İnşallah iyileşme döneminde Rabbil Alemin'in özellikle Şafi esmasından ona şifalar diliyoruz inşallah ya Rabbim. İnşallah böyle bir kazada bir daha güzel annemize göstermez. Evet, uçak yolculukları ve sağlığımız diyoruz. Hocam neden böyle bir bahsi açtınız? Neden açtık? O zaman ben soruyla başlayayım. Hiç uçak yolculuğu sırasında kulaklarınızda niçin pop diye bir basınç hissettiniz? Hiç merak ettiniz mi? Veya niçin basınç hissetmediğiniz zaman kulak ağrınız olduğunu hiç düşündünüz mü? Ya da uçaktaki tam böyle inerken, inişe geçtiği anda çocukların ve bebeklerin özellikle yaygarayı çıkartıp hemen ağlamaya başladıklarını hiç düşündünüz mü? Evet, bunların hepsi aslında bir şekilde tıbbi olarak nedeni cevabı verilebilen sorular. Uçak yer yolculuğunda gerçekten birçok bazı problemler, sağlık problemleri, tıbbi problemler ortaya çıkabiliyor. İşte bunların en sık görülenleri kulak problemleridir. Bunlar genellikle basit rahatsızlıklar olur ama nadiren de geçici ağrı, geçici işitme kaybı oluşur ve bazen de öyle durumlar olur ki biz o kişinin uçak yolculuğuna çıkmasına ya da uçağa binmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Bunları hep konuşacağız. Peki uçak ve kulak dediniz Mehmet Hocam. Neden böyle bir yapı var? Bunun cevabını verebilmek için isterseniz kulağa şöyle bir bakalım. Kulağın anatomik yapısına baktığımızda 3 bölüm diyoruz. Şöyle ise ortaokulda da kitaplarımızdan biliriz ya işte çekiç, örs falan filan hemen aklınıza gelmiştir. Kulak 3 bölümde inceleniyor. Dış kulak, bu nedir? Özellikle başın yan tarafında görülen, hepimizin Allah her iki tane vermiş kulak kepçesiyle içeri doğru kulak zarına kadar devam eden dış kulak yolu diyoruz. Hatta hemimiz der ki hocam işte kulak zarına kadar olan bölüm. Ha işte ben kulak pamuğu kullanıyorum. O bölüm. Evet, o bölüm. Ha bu arada kulak pamuğu da kullanmayı kesinlikle önermiyoruz. Burası dış kulak. Sonra geliyoruz orta kulak. Nedir orta kulak? Kulak zarı ile iç kulak arasında kalan ufak boşluktur. Burada da 3 adet işte kemikçik vardır. Kulak kemiğinde burada hava boşlukları bulunur. Bir de nedir? İç kulak vardır ki o da kulak zarından beyine, özellikle denge sinir uçlarına kadar giden bölümdür ki bu da iç kulak diye nitelendirilir. Şimdi peki hava yolculuğunda bize problem doğuran bölüm hangisi, takdir edersiniz ki orta kulak bölümü. Neden? Özellikle kulak zarı ile iç kulak arasında kalan boşluktur. Burada ufak bir hava boşluğu olduğu için basınç değişikliklerinden direkt etkilenir. Şimdi normalde yutkunuyoruz. Ben yutkundum şimdi. Evet, bir daha yutkundum. Ne hissettiniz? Kulaklarınızda ufak bir çıt sesi veya bir basınç oynaması hissettiniz değil mi? İşte bu esnada ne oluyor? Geniz ile yani yutak kısmı ile orta kulak arasındaki bizim özel bir borumuz. Muhakkak biliriz, isterseniz anatomik adı da aynıdır. Östaki borusu dediğimiz bir boru var. İşte geniz ile orta kulak arasındaki bu östaki borusu vasıtası ile orta kulağımıza hemen bu yutkunma sırasında hava kabarcığı geçmiştir. Bu sebepten dolayı da bu orta kulaktaki hava burayı döşeyen doku tarafından sürekli emilir. Fakat östeki borusu her yutkunuşta sürekli hava sağlar. Bu sayede bakın ne işe yarıyor biliyor musunuz? Aynen bunu camın, pencerenin önü arkası gibi düşünün. Kulak zarının önünde ve arkasında, yani kulak zarının her iki tarafında da hava basıncı eşitlenmiş oluyor. Normalde mesela şu an siz beni dinlerken sizin kulak zarınızın önüyle arkasındaki basınç eşit. Ha ne olur? Herhangi bir şekilde bulunduğunuz ortamda bir basınç değişikliği, basınç farkı oluşursa o zaman ne olur biliyor musunuz? Kulaklarınıza tıkalı imiş gibi hissedersiniz. O zaman östeki borusu, yani geniz ile orta kulak arasındaki geçiş sayılan tünel diyebiliriz. Östeki borusu ve kulakların tıkanıklığına neler sebep olur? Bunlardan bir tanesi, birçok sebep vardır bu arada. Birçok sebepten dolayı tıkanabilir. İşte ya da ağzı kapanabilir. Bu durumda da ne oluyor? Az evvel söylediğimiz kulak zarın önüyle arkası, yani orta kulak basınca eşitlenemiyor. Şimdi bu nokta ne zaman olur? Bunlardan bir tanesi özellikle soğuk algınlığı durumlarında değil mi? Niye? Burnumuz tıkanıyor. Önden sonra sinüzit gibi iltihaplanma durumlarında, işte burun alerji gibi durumlarında, özellikle saman nezlesi olan insanlar bunun çok muzdariptir. Östeki borusu tıkanır. Diğer taraftan bazen de östeki borusunu döşeyen dokudaki bazen iltihaplanmalar yapar. Yine bir şekilde ne olur? Tıkanır. O zaman ne diyelim? Soğuk algında sinüzitte alerjiler de oluyor. Hocam burnum tıkanınca oluyor. Evet, burun tıkanıklığı otomatikmen de bize neyi getirir? Kulakların da tıkalı olmasına veya böyle hissetilmesine sebep olur. Bu sebepten dolayı da demek ki sinüzitte, soğuk algınlığı, gripal enfeksiyonlarda ve saman nezlesi, burun alerjilerinde böyle tıkanmalar olabiliyor. Şimdi diğer taraftan bazen de kulak iltihaplarında, işte orta kulak iltihabı, dış kulak iltihaplarında bu tür şikayetler alabiliyoruz. Peki Mehmet Hocam, hep yetişkinler mi, bebek ve çocuklar da bu östeki borusu tıkanabilir mi? Tabii ki. Hatta östeki boruları çocuklarda daha dar olduğu için yetişkinlere göre daha yatkındırlar çocuklar ve bebekler. Şimdi hava yolculuğu nasıl bir durum doğurur, nasıl bir problem yaratır, bunu konuşalım. Şimdi ne oluyor? Hava yolculuğu sırasında efendim 1000 metre, 2000 metre, 3000 metre, 4000 metre, 5000 metre, 8000, 10000 lira kadar çıkılıyor değil mi? Şimdi hava yolculuğu esnasında habire bu yükseklik irtifadan dolayı basınç değişiklikleri oluyor. Hem de ani basınç değişiklikleri oluyor. Bu basınç değişikliklerinin eşitlenmesi için ne yapıyor östeki borusun? O esnada hemen açılıp kapanabilmesi lazımdır. Bu olaylar özellikle uçağın normal işte 7000, 8000'de uçarken değil de takdir edersiniz ki daha çok iniş sırasında husule geliyor. Şimdi eskiden işte 50'li, 60'lı, 70'li yıllar, hatta 80'li yıllarda bu irtifa yükselirken ya da kaybederken basınç eşitlenmesi uçaklarda çeşitli makinelerin, elektronik cihazların sayesinde sağlanamadığından dolayı gerçekten ciddi bir problemdi. Ama 90'lı 2000'li yıllardaki özel, çok modern yapılan son teknik uçaklarda bu olay en aza düşürülmüştür. Ama buna rağmen yine de hala bazı önlenemeyen basınç değişiklikleri olabilir. Ya hocam, şimdi peki bu basınç değişiklikleri sadece sadece uçak örneği verdiniz. Başka zaman olmaz mı? Olur tabii ki. Mesela takdir edersiniz ki yüksek binalarda işte 40'lı, 50, 60, 70 mesela katlı büyük binalarda hızlı inen, hızlı çıkan asansörlerde bu problemleri yaşarsınız. Ya da herhangi bir şekilde havuza, denize gittiğiniz vakit suya dalarken bu problemleri yaşarız. Hatta bu sebepten dolayı özellikle profesyonel dalgıçlara ya da pilotlara bu durumla nasıl baş edeceklerini ne yapılır? Eğitim öğretimleri süresince öğretilir. Şimdi peki biz bu basınç değişikliklerinden dolayı kulaklarımızın tıkanmasını nasıl önleyebiliriz? Ya da daha doğrusu taban diğer yüzü. Hocam, ben uçakta bu sıkıntıyı yaşamamak için, yani kulaklarımı duymuyor gibi ya da bir ağrı yapması gibi bu tür basınç değişikliklerinden dolayı kulağımın etkilenmemesi için ne yapabilirim? Şimdi özellikle burada en önemli kilit cümle yutma. Şimdi yutma işlemi östeki borusunu açan kasları harekete geçiriyor. O sebepten dolayı da biz eğer yapabiliyorsa sakız çiğnerken ya da naneli şeker gibi şeyler yerken biz daha çok yutkunuruz. O sebepten dolayı inişe geçmeden önce bir sakız çiğneme olayını ya da naneli şeker gibi bir muhtevayı alıp bir şekilde yutma işlemini gerçekleştirebiliriz. Bunlar iyi egzersizlerdir. Yine ne yapabiliriz mesela? Hocam, ben sakız sevmiyorum ya da şeker sevmiyorum. Esnemek de iyi gelir. Yani esnemek de bir eylemdir. Çünkü neden? Esnerken bu östeki borusunu açan kaslar uyarılır. Peki özellikle iniş sırasında meydana geliyorsa bu, iniş sırasında özellikle neye dikkat etmeliyiz? İniş sırasında önemli olay uyumamaya dikkat etmeliyiz. Çünkü uyuma sırasında özellikle yutkunma işlemi çok yavaşlar. Özellikle de zaten ne yapılır? İşte cefakar ve çalışkan bizim uçuş ekiplerimiz ne yaparlar? Sizleri inişe geçildiğinde uyandırmak isterler. Sizi uyandırırlar sırf bu sebepten dolayı. Şimdi peki sakız çiğnemek etkili olmadı. Efendim naneli şeker etkili olmadı. Esnemek etkili olmadı. Yutkunmak etkili olmadı. Ne yapabiliriz? Efendim şunu yapabiliriz. İsterseniz bizi dinleyenler de hep beraber yapabilir. Ne yaparız? Güzelce her iki parmağımızla burun kanatlarımızı elimize sıkıca kapatırız. Kapattık mı? Şimdi ağızdan çok kuvvetli bir soluk alırız. Evet, bu soluğu ağzımız ve burnumuz kapalı olduğu halde bu nefesi yanak ve yutma kaslarınızı kullanarak dışarı üflemeye çalışırız. Böylece ne olur? Basınçlı hava östeki borusundan orta kulağa geçebilir. Demek ki bunu tekrar söyleyelim. Burun kanatlarımızı elimize sıkıca kapatıyoruz. Ağızdan kuvvetli bir soluk alıyoruz ve ağzımız ve burnumuz kapalı olduğu halde bu nefesi yanak ve yutma kaslarımızı kullanarak dışarı üflemeye çalışıyoruz. Bu ne işe yarıyor özellikle? Östeki borusundan orta kulağa geçiş olabiliyor. Kulağımıza basınç ve ses hissettiğimizde bu eylem başarılı olmuş olur. İniş sırasında bunu yapabiliriz. Peki hocam, bunu bana yaptırıyorsun ama bir de dedin ki bebek ve çocuklar daha sıkıntılı dedin. Bebeğe bunu nasıl yaptırırız? Bebeğe bunu nasıl yaptırırız derken bebeğe emmesini sağlayabiliriz. Bebekler bu işlemi yapamadıkları için bebekler bir şey emerlerse rahatlarlar. O sebepten dolayı da iniş sırasında bebeğimizi emzirmek, beslemek önemlidir. Bir de en önemlisi tabii uyumalarına kesinlikle müsaade etmememiz gerekebilir. Başka ne tür tedbirler alabiliriz? Eğer gerçekten Eğer ciddi bir sinüzit gibi, ciddi bir soğuk algını, ciddi bir alerjisi varsa yine uçuşu erteleyebiliriz. Yakın zamanda bir kulak müdahalesi yapılmışsa yine doktorumuzdan uçuş hakkında ne yapabiliriz? Bilgi alabiliriz. Tabii bir de şu var aklıma gelmişken, şimdi bu hareketi yaparken yani burun kanatlarımızı elimize kapattık. Ağzımızı burnumuzu kapattık. Yanaklarımıza doğru kuvvetli hava verdik. İşte bunu yaparken de hava basıncı yaparken de özellikle karnımızın ve göğsümüzü kullanmamaya dikkat edelim. Çünkü eğer göğsümüzü ve karnımızı da kullanırsak bu uygulamayı yaparken çok kuvvetli basınç olur. Onu çok fazla kullanmayacağız. Şimdi peki hemen şu aklınıza gelebilir. Hocam ben sinüzit olunca, efendim gripal enfeksiyon olunca, efendim soğuk algın olunca hekim arkadaşlar bana özel burun spreyleri veriyor. Ya da alerjik burun nezlelerinde özel burun spreyleri kullanıyor. O zaman ben bunu kullanayım mı dediğimizde bakın hemen şunu görebiliyoruz. Deneyimli sık uçak yolculuğu yapan ve bu tip problemi olan kişilerin inişe geçmeden yaklaşık bir saat önce burun açıcı bir ilaç veya sprey kullandıklarını görürüz. Gerçekten bu ilaçlar kulağa giden dokuları büzerek orta kulak havalanmasına yardımcı olurlar. Yine aynı sebepten dolayı alerjisi olan insanlar da uçuşta özellikle inişe geçmeden öncesi bazen de uçuş öncesi bu ilaçları spreyleri kullanabilirler. Peki o zaman herkesin cebine çantasına birer tane bundan koyalım. Olmaz. Neden olmaz? Tabii bunlar ilaç. İlaçların tabii ki pozitif etkileri var ama bazen yan etkileri de var. Bir defa kullanamayan bu ilaçları kullanamayan bir grup var ki nedir? Özellikle yüksek tansiyon olanlar, kalp problemi olanlar, kalp ritim problemi olanlar, tiroid bozukluğu olanlar, aşırı sinirliliği olan kişilerde özellikle bu tür içerisinde nispeten bizim kortikosteroid dediğimiz özel bir etken madde ihtiva eden bu burun spreylerini kullanmadan önce muhakkak bir hekime başvurmalıdırlar. Hele ve hele özellikle hamile bayanların kesinlikle kullanmasına müsaade etmiyoruz. Gerçekten içerisinde kortizon ihtiva ettiğinden dolayı bu tür spreyler alışkanlık haline gelip burunda istenilmeyen neler yapabilir? Kanamalarda yapabilir diyoruz. Peki uçak yolculuğundaki bu basınç farkından dolayı meydana gelen efendim az duyma ya da kulakta bir boğuk ses ya da işte ağrıyla nasıl baş edeceğimizi öğrendik. Bunun dışında peki uçakta başka karşılaşılan sorunlar yok mu? Tabii ki var. Gerçekten hani düşündüğümüzde uçak yolculuğu insanoğlunun yarattığı, daha doğrusu o kelimeyi çok sevmem, insanoğlunun meydana getirdiği teknolojiyle gerçekleştirdiği en güvenilir ve en hızlı ulaşım şekli. Gerçekten bu noktada müthiş bir teknoloji. Tonlarca uçağı yukarıları kaldırıyorsun. İçerisine yüzlerce insan binebiliyor. Konforlu bir yolculuk yapıyor. Ama günümüz teknolojisiyle hala uçmaya bağlı tüm sorunları maalesef çözebilmiş değiliz. Peki neden? Çünkü yeryüzünden yükselmekle değişikliğe uğrayan atmosfer ortamı insanlarda, yolcularda bazı sorunları beraberinde getiriyor. Neden bu sorun oluyor? Çünkü biz yeryüzünde şunu biliyoruz. Ben bulunduğum ortamdan yükseklere çıktıkça hava basıncı ne olur efendim? Azalır. Normalde hava basıncı en yüksek bir atmosferdir. Şimdi uçaklar yeryüzünden çok yükselmeleri nedeniyle düşük hava basınçlarına maruz kalırlar. Normalde uçakların seyrettiği ne diyelim mesela 8000 metre gibi yüksekler insanın yaşam sürekliliğini sağlayabilecek kesinlikle ortamlar değildirler. Bu basınç farkı uçakta bulunan bazı makineler yardımıyla düzelebiliyor. Ancak bunu bugün bile en gelişmiş uçaklarda bile bazen uçağın içindeki basınç normal yükseklikler ya da deniz seviyesine çıkartılamıyor. Yani bu ne demek hocam? Şu demek. Mesela normal bir uçakta 8000 metre irtifadasınız. Bu 8000 metre irtifada uçuş sırasında uçak içi hava basıncı uçaktan uçağa değişkenlik gösterebilmekle birlikte yaklaşık 3000 metrelik bir dağın zirvesindeki basınç kadardır. Bu düşük basınç bir takım sorunları ne yapar? Beraberinde getirir diyoruz efendim. Şimdi neler olabilir tabii bu noktada? Özellikle de en çok etkilenenler bizim vücudumuzdaki hava boşlukları. Yani hocam bizim vücudumuzdaki hava boşlukları var. Tabii ki mesela vücudumuzda hapsolmuş, etrafı kapalı olan hava boşlukları var. Nerededir mesela? Efendim bağırsaklarımızda var. Nerededir? Orta kulağımızda var. Nerededir? Mesela hayret edeceksiniz. Diş dolgularımızda var. Nerededir? Mesela işte sinüslerimizde var. Hani burnumuzun her iki yanında, kaşımızın hemen üstünde, işte görünmeyen bir de kafa boşluğumuzun ortasında var. Yine nerelerde var mesela? Özellikle uzun boylu ve bizim atletik yapılı insanlarda ve zayıf insanlarda akciğerlerindeki hava kesicikleri dahi uçuş sırasında etkilenebilecek durumdadır. Demek ki bağırsak gibi, orta kulak gibi, diş dolguları gibi, efendim sinüs boşlukları gibi bazı zayıf uzun boylu atletik insanlardaki akciğerlerindeki hava kesicikleri gibi her hava boşluğu uçak yolculuklarındaki bu yüksek irtifa ve düşük hava basıncından dolayı sıkıntı doğurmaya maalesef müsaittir. Peki az evvel kulak ağrılarından bahsettiniz. Başka neler olabilir? Nefes darlığı olabilir. Gerçekten en önemli belki de vücudumuzda kulaktan sonraki ikinci büyük sorun hava basıncının düşmesiyle havanın içerdiği oksijen miktarının seyrelmesidir. Bunu örnek derseniz mesela deniz seviyesinde diyelim bulunuyoruz. Burada oksijen ne kadardır? %21 oksijen oranı vardır. Şimdi ben uçakta 8000 metreye çıktım. 8000 metredeki oksijen yaklaşık %15-17 arasında. Bu düzeyde bir oksijen azalması insanlarda ne yapıyor biliyor? Çok kolay kolay tolere edilebilir durum değil. Ne yapabiliyor? Kalp ve akciğer hastalığı olanlarda özellikle nefes darlığı husuyla gelebiliyor. Belki normal yetişkin bu irtifada çok fazla algılamıyor ama bir kalp ve akciğer hastalığı olanlarda hemen nefes darlığı baş edebiliyor. Diğer taraftan ikinci bir sorun sık nefes alıp verme diyoruz. Sık nefes alıp verme. Hemen şunu diyebilirsiniz hocam. Efendim düşük basınç dediniz, yüksek irtifa dediniz ama ben şunu gördüm. İşte geçen gün uçağa bindim. Önümdeki insan biraz uçaktan bir tedirginlik vardı. Gayri ihtiyari heyecanlandı. Sık nefes alıp verdi. Evet bu da olabilir. Yani uçakta olmanın yarattığı kişisel bir duygu yani huzursuzluk nedeniyle de insan soluk alıp vermesi artabilir. Ama tabii burada asıl sorun alınan oksijenin az olmasından daha çok, burası çok önemli, fazla miktarda karbondioksitin nefeste kaybıdır. Yani biz sık nefes alıp vermekle az oksijen almaktan ziyade akciğerimizde olması gereken karbondioksitin çoğunluğunu dışarı atmamız olması gereken akciğerimizdeki karbondioksitin kaybıdır. Bu da ne yapar? Özellikle de ne yapıyor efendim? Hemen aslında müdahale edilmesi gereken bir sorun. Ne yapıyor? Ellerde, dudaklarda uyuşma, kramplar, bilinç değişiklikleri ve komaya kadar giden bir durum oluyor. Hatta bazen bazı filmlerde falan görürüz. İşte bizim kaygı dediğimiz ya da konversif atak dediğimiz şey çok böyle nefes alır. Hatta size bir mizansel diye nefes alır. Böyle durumlarda ne olur? Kişi tutması gereken karbondioksit habire dışarı atar. Ha böyle durumlarda bakın biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hastane ortamında hemen eline bir kese kağıdı ya da bir torba veriyoruz. O kese kağıdına ne yapıyor? Üflüyor. Karbondioksit çıkartıyor, geri alıyor. Çıkartıyor, geri alıyor. Değil mi efendim? İşte sık nefes alıp vermede uçaklardaki karşılaşılan ikinci sorun. Peki ne yol açıyor? İhtiyacımız olan akciğerimizdeki karbondioksiti çoğunu dışarı atmamıza. Bir üçüncüsü ne dedik? İçerisinde gaz tutan boşluklar. Birincisi bağırsaklar dedik değil mi? Evet karın şişliği meydana gelir. Bağırsaklarda hapsolan gazın basınç değişikliğinden dolayı genişlemesiyle karın ağrısı ve şişliği meydana gelir. Bir diğer olgu az evvel söylediğimiz kulak ağrısı değil mi? Yine bakın havanın olduğu yerlerden bir tanesi ne dedik? Havanın olduğu bir yerlerden bir tanesi diş dedik, dolgu dedik değil mi? O sebepten dolayı da bazen uçaktaki bu ani basınç değişikliğinden dolayı bu dolgular hele iyi yapılmamışsa ya da içerisinde hava bırakılmış ise öyle bir dolgu varsa özellikle yükseliş sırasında genişlemeye bağlı olarak gerçekten çeken bilir hesabı, damdan düşen bilir hesabı gerçekten ciddi diş ağrısına neden olur. Diğer taraftan yine bir sorunumuz yani nefes darlığı, sık nefes alıp verme, karın şişliği, kulak ağrısı, diş ağrısı gibi bir sorunumuz daha o da nedir? akciğer yapraklar arasına hava girmesiyle ortaya çıkan bir soluma güçlüğü. Biz bunu özellikle de çok son derece önemli, yaşamı tehdit eden bir durum olduğu için biz buna tıpta pnömotoraks da diyoruz. İşte bazen travmayla olabiliyor, bazen kendiliğinden spontan da diyebiliyoruz. Böyle durumlarda hemen hekim müdahalesi gerekir. Peki kimlerde olur? Özellikle önceden akciğerinde hava dolu kisti olanlarda, işte sigara içenlerde, uzun boylu zayıf atletik durumlarda bu süre gelebilir. Hatta geçenlerde özellikle takdire şayan, kendisiyle gurur duyduğumuz bir hakem kardeşimiz de olmuştu Ankara'da ve hemen hastane ortamında müdahale edilmişti ve kendisine gerçekten geçmiş olsun diliyoruz. Evet, burada özellikle akciğer yapraklar arasına hava girmesiyle ilgili tarafta akciğer dokusu havalanamayacağı için solunum güçlüğü oluyor. Yani o akciğer yapraklar arasına hava girince akciğerin asıl inip çıkan, hani balon gibi düşünün, kısmına basınç yapıyor ve bu basınçtan dolayı havalanması gereken doku havalanmıyor diyoruz. Demek ki özetleyelim, ne tür sorunlarımız olabiliyor? Nefes ağırlığımız olabiliyor. Sık sık solunum alıp vermemiz olabiliyor. Karın ağrımız olabiliyor. Efendim kulak ağrımız olabiliyor. Diş ağrımız olabiliyor. Özellikle şişkinlik olabiliyor. Bir de özellikle akciğerde bizim pnömotoraks dediğimiz, yani akciğer yaprakları arasına hava girmesiyle ortaya çıkan ciddi, hemen müdahale edilmesi gereken bir soluma güçlüğü meydana gelebiliyor. Peki ne yapacağız? Yani böyle durumlarla baş başa kaldığımız anda nasıl davranacağız? İsterseniz onu konuşalım. Şimdi davranmamız gereken önemli olay bir şekilde neler yapılması gerektiği. Şimdi eğer böyle bir durum varsa, nefes darlığı ve sık sık nefes alma durumu var ise, yapılması gerekenler özellikle her ikisinde de aynı olduğu için isterseniz beraber anlatalım. Şimdi bunun en büyük nedeni neydi? Bunun sebebi, yani nefes darlığının ve sık nefes alıp vermenin en büyük nedeni neydi? Havadaki oksijen azlığıydı, değil mi efendim? O zaman normal hayatta nefes darlığı çeken akciğer kalp hastalarına uçuş için hekimle görüşme yapması ve hangi koşullarda uçabileceğine dair bilgi alması gereklidir. Buna karşın özellikle eğer uçakta husule gelirse, bu sorun hemen meydana gelirse hemen müdahale edilmesi gereken bir durum. Ne yapıyoruz ilk yardım müdahalesi olarak? Hastanın solunmasını engelleyecek bir giysi, kıyafet varsa, mesela gömlek yakası gibi, efendim dar bir kazak gibi, efendim bir boyun bağı gibi ya da bir kravat gibi soluk alıp vermesini engelleyecek bir oluşum varsa hemen bunların çıkartıyoruz. Hemen kurtulmasını sağlıyoruz. Hemen kabin görevlileriyle temasa geçerek sorunu yetkililere bildiriyoruz. Hastanın kesinlikle ağzından herhangi bir katı ya da sıvı, herhangi bir şey vermiyoruz. Neden? Neden vermiyoruz? Çünkü zaten bir nefes darlığı ve zaten sık nefes alıp veriyor. Bu verdiğimiz yiyecek ya da içecek onun neyine, nefes borusuna kaçabilir. Bu sefer tamamen nefes borusu tıkanıp nefessiz kalabilir. Özellikle de ne yapıyoruz? Nefes darlığı ya sık solunumdan muzdarip olan bu kişiye ilk yardım müdahalesi olarak onun rahat nefes alıp vermesini sağlayacak, mümkünse oturur pozisyonda tutuyoruz. Özellikle de rahat, ferah bir alanı alıyoruz. Tabii ki bu olayın muhakkak merakları vardır. Biz maalesef böyle bir bu konularda hem çok yardım severiz, hem de biraz telaş ederiz, hem de çok meraklı olduğumuz hemen toplanırız. Bir kalabalık husule getiririz. Gerçekten kalabalık hemen bir yanı başına gelir. O zaman ne yapıyoruz? Hastanın daha da nefes darlığını arttırmaması için bu kalabalığı dağıtıyoruz. Kişiyi sakin bir ortama alıyoruz. Eğer ki bütün uçaklarımızda artık var, kabin ekibinden oksijen temin edilmesini sağlıyoruz ve kabin ekiplerinin yardımıyla bu kişilere oksijen veriyoruz. Diğer taraftan eğer bu kişi bir akciğer rahatsızlığı var ise ve gerçekten kendisi nefes açıcı ilaçları düzenli olarak kullanıyorsa ve yanında da varsa, bu kişileri hemen nefes açıcı ilaçların kullanmasını özellikle de telkin ediyoruz. Şimdi diğer taraftan hocam az evvel bir cümle söylediniz, bizim aklımız oraya takıldı. Dediniz ki işte oksijen az diye. Ama bir de dediniz ki bazen de bazı kişiler hafif huzursuz olduğundan dolayı sık nefes alıp veriyor. İşte bu sık nefes alıp verme durumlarında da olsa, oksijen azlığından da olsa, efendim yaklaşımımız aynı. Burada özellikle de psikolojik temelli de olsa, efendim oksijen azlığına da bağlı olsa müdahalemiz aynı. Bu başka türlü bir yaklaşımı söz konusu. Bunlara rağmen yani bu uygun pozisyonu oturtturmak, kıyafetlerini rahatlatmak, efendim rahat bir alanı almak, ferah bir alanı almaya rağmen yine de bu nefes darlığı devam edecek olursa özellikle uçuş ekibiyle konuşup uçağa irtifa kaybettirilmeli. Yine düzelmiyorsa zorunlu acil inişe hani iniş bile planlanmalıdır diyebiliriz. Şimdi diğer taraftan karın şişliği. Karın şişliği tabii özellikle neyi telkin ediyoruz? Uçağa binmeden evvel gaz yapıcı besinler, gaz içecekler, hatta sakız niye? Gaz yutulmasına sebep oluyor. Almamalarını öneriyoruz. Özellikle pantolon kemeri gibi karna bası yapan maddeler varsa onları gevşetiyoruz. Demek ki özellikle uçuş öncesi bu tür yiyecek içecekleri içmemesini, sakız çiğnememesini, dar kıyafetler, dar kemer takmamasını öneriyoruz. Şimdi bu çok önemlidir gerçekten. Hani hocam az evvel kulak için sakız çiğnemek dediniz ama özellikle de bu şekilde karın şişliği olanlara da özellikle sakız çiğneme, gaz yutmasından dolayı önermiyoruz. Diğer bir olayımız kulak ağrısıydı. Kulak ağrısı için olan şeylerimizi, önerilerimizi söyledik. Şimdi diş ağrısından da bahsedeyim bir cümleyle. Eğer diş ağrısı olursa tabii uçuş sırasında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yalnızca ağrı kesici verilebilir ama kesinlikle bu tür problemi bir defa yaşamış kardeşlerimize şunu öneriyoruz. Muhakkak dolguların içerisinde kalabilecek bir hava boşluğundan dolayı bir defa yaşadılarsa bir defa daha yaşamamaları için özellikle bir diş hekimine başvurmalarını ve dolgularını değiştirmelerini öneriyoruz. Şimdi bunu da söyledikten sonra peki hocam son birkaç dakika içerisinde bize uçak yolculuğunda dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir diye söylerseniz tabii hani şöyle cümleye girebiliriz. Uçak yolculuğu gerçekten bir zevk, bir konfor, bir sürat. Hepimiz için bir zevkli. Birçok sağlıklı kişi tarafından da iyi tolere edilebilir. Ama birçok insanda da iyi tolere edilse de bazı bireylerde ufak da olsa sorunları yol açabiliyor. O nedenden dolayı da bunların bilinmesi, önlemler alınması da gerçekten sorunların önüne geçmek ve yolculuğumuzun daha zevkli hale getirmek için önemlidir. Özellikle şunu söyleyelim. Hocam bu zevkli olan, konforlu ve hızlı olan uçak yolculuğunu kimler uçmamalıdır derseniz yani kimler uçağa binmemelidir? Bir defa 7 günden küçük bebeklerin uçağa binmesini önermiyoruz. Yine uçuş sırasında ciddi bulaşıcı hasta olanları kesinlikle hele solunum yoluyla bulaşan bulaşıcı hastalıkları olan kesinlikle önermiyoruz. Özellikle kontrol altına alınmamış bir koroner kalp hastalığı, bir koroner damar hastalığı ya da bazı doğumsal ritim bozukluğu olanlar ya da ciddi kalp yetmezliği ya da kontrolsüz ritim bozukluğu olanları kesinlikle uçağa binmelerini önermiyoruz. Yine eğer kısa zaman önce geçirilmiş, işte son 3 hafta ya da 4 hafta içerisinde geçirilmiş felç ya da kalp krizi olanların uçağa binmesini pek önermiyoruz. Yine kontrol altına alınmamış, değişken, ani çıkışları olabilen, tedavi verilmiş ama düzene oturtulmamış, regüle olmamış tansiyon yani hipertansiyon, kan basıncı yükseklerini de kesinlikle uçağa binmelerini önermiyoruz. Yine özellikle de bizim kafa içi basıncı dediğimiz yani kafatasın içerisindeki basıncı arttıran kanaması olan, efendim travması olan ya da bir enfeksiyon olanları da kesinlikle önermiyoruz. Yine kısa zaman içerisinde yapılmış cerrahi ameliyatları özellikle hangi cerrahi ameliyatlar? Karın içi, beyin, göz ve bunun gibi geniş alanları ilgilendiren cerrahi girişimleri yapılmış kişilere uçak yolculuğunu önermiyoruz. Yine ciddi solunum sistemi hastalığı olanlara kesinlikle önermiyoruz. Yine bizim özel bir anemi grubu dediğimiz orak hücreli anemisi yani kanın en büyük şekilli elemanı olan kırmızı kan hücreleri yani eritrositlerin şekil bozukluğuyla husule gelen ve bu şekil bozukluğundan dolayı dalak tarafından yakalanıp normal ömrü olan 120 günden daha kısa yaşamasına sebep olan orak hücre anemisi olanları kesinlikle uçağa binmesini önermiyoruz. Yine ciddi, ağır, tedavi altına alınmamış psikiyatrik rahatsız olanları önermiyoruz. Yine uçuş sırasında ciddi sinüs problemleri, burun ve kulak enfeksiyonu olanları önermiyoruz. Özellikle de tüplü dalış yapanlar. Bakın çok önemli. Çünkü bazen zaman zaman Türkiye'mizin birçok deniz kıyısına günübirlik dalış için gidenler var. Onlara diyoruz ki eğer aynı günde birden fazla dalış yapmış ise 24 saat. Tek dalış yapmışlarsa 12 saat boyunca kesinlikle uçağa binmelerini önermiyoruz. Yine bakın bu çok önemli. Özellikle bizi dinleyen gebelere, hamilelerimize söylüyoruz. Gebeliğin son 4 haftasında olan bayanlar. Eğer birden çok sayıda gebelik mevcut ise son 8 haftasında olanlar ve doğumdan 7 gün sonraya kadar sürede uçuş kesinlikle yasaktır diyoruz. Efendim bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi uçak yolculuğu için konuşacağımız başka birçok konu da var ama bunları bugün akşamleyin konuştuk. İnşallah diğer zaman dilimlerimizde özellikle size uçaktaki sorunlarla ilgili birçok konuyu tekrar tekrar paylaşacağız. Tabi burada uçak yolculuğunun özellikle ve özellikle kulakla ilgili olan sorunları, nefes darlığı ile ilgili olan sorunları, özellikle akciğerle ilgili olan sorunları gerçekten bazen ufak bir ilk yardımla yapılarak ya da uçakta birkaç ufak önlem alınaraktan çare bulunabilecek durumlar. O sebepten dolayı da bizler bu konuda bilinçli olursak, nasıl müdahale edeceğimizi bilebiliriz. Şimdi tabii bunun dışında başka sorunlar var mı? Tabii ki var. Bunlar özellikle hani zaten şunu söylemek hani uçaklarla ilgili büyük okyanus aşırı uçuşlarla ilgili işte özel bir jet lag dediğimiz durum var. Özellikle varisi olanlarla ilgili ya da hareket hastalığı gibi olan durumlar var. Özellikle bunları ayrı bir bölüm halinde incelemek istiyorum. Çünkü varisler ve jet lag ile ilgili durumlar münhasıran özellikle dikkat alınması gereken uçaktaki diğer sorunlar. Efendim bugün akşam da çok şükür Rabbime nasip oldu, sizlerle bir sohbet imkanı doğdu. Bu noktada beni dinleyen tüm dostlarıma Ankara'dan sonsuz sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Lütfen dualarınızda bize de yer veriniz. Bizi duasız bırakmayınız bu fakiri. O sebepten dolayı Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum efendim. Görüşmek dileğiyle.
A'dan Z'ye sağlık.